Ayrım 26. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 288. Ceza. Ceza, rapçi, gençler bayılıyor. Fark var diye bir şarkısı var, bütün partiler peşinde. AKP istemiş, CHP istemiş, Saadet istemiş, mitinglerde çalmak istiyorlar. Bütün partiler isteyince, acaba nedir bu fark var diye merak ettim, sözlerine baktım. Seninle iyi arasında fark var, yalancı şahitler çoğalmış, sanki herkes zan altında diyor. Maymunlar cehennemindeyim, ayrılmış birbirinden millet, umudum kalmadı diyor. İnsanlar yabancılaştı, ortamlar yabanileşti, kelamlar acayipleşti diyor. Memleketin geldiği noktayı bundan daha iyi özetleyen bir şarkı olamaz. Sanırım o yüzden hepsi peşinde. Ama gel gör ki ceza kabul etmemiş. Siyasetle işim olmaz demiş. Bu nedenle siyasi partilerimize İsmail YK'nın Allah belanı versin isimli şarkısını öneriyorum. Ceza 1976'da İstanbul'da doğdu. Meslek lisesi mezunuydu, elektrik teknisyeniydi. TEDAŞ'ta işçi olarak çalıştı. Asıl adı Bilgin Özçalkan'dı. Ceza takma ismini kullanıyordu. Astronomik tekliflere rağmen müziğini siyasete kiralamadı. Sanatçı sıfatını taşıyan pek çok şarkıcı, AKP'li belediyelerin konserlerine çıkabilmek için Tayyip Erdoğan'a yalakalık yaparken Ceza daima uzak durmayı başardı. Gazanfer. Sene 2002, AKP iktidar oldu. Eşi hastalandı o sene. Acayip masraf çıktı. Üstüne kendi hastalandı. Bypass oldu 2 defa. Doktora para, hastaneye para, ilaca para. Vergisini ödeyemedi. 30 bin lira. Faiz, faiz, faiz. Oldu 300 bin lira. Başbakan'a gitti, anlattı. Başbakan dinledi, notlar aldı. Hikaye. Sene geldi 2009'a. Borç oldu 500 bin lira. Ne olacak bu işin sonu dediler. Şunu dedi. 78 yaşındayım. Devletimize, milletimize hep hürmet ettik. Mahcup oluyorum. 78 yaşında hala çalışıyorum, mecburum. Kazandığım parayı komple vergi borcuna yatırıyorum. Mesela geçen yıl 110 bin lira yatırdım. Sadece faize gitti, ana paradan bile düşmedi. Eşime, dostuma, çocuklarıma karşı hep rol yapıyorum. Neşeli görünmeye gayret ediyorum. Hayatım boyunca Anadolu'yu karış karış gezdim. Yurt dışında devletimi, milletimi temsil ettim. Borcum nedeniyle seyahat yasağı kondu. Oğlumuz İngiltere'de gidip göremiyoruz. Çok ağır geliyor. Büyük üzüntü içindeyim. Yaşımız da kemale erdi, vaktimiz yaklaşıyor. Bu gidişle öbür tarafta rahat edeceğiz. Aslında öbür tarafa gidenlere gıpta ediyorum. Ve gitti Gazanfer Özcan. Kurtuldu. Gidiyor beyefendiler birer birer. Hanımefendiler gidiyor. Dangozlaşıyor Türkiye, hırtlaşıyor. Recep ivedikleşiyor. Hadi şimdi takın maskeleri, hep beraber üzülüyormuş rolü yapalım. Gazanfer Özcan 1931'de İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi'nde okurken tiyatroyla tanıştı. Şehir tiyatrolarının çocuk bölümüne katıldı. 1962'de Gönül Ülkü ile evlendi. Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurdular. 1952-2007 arasında çok sayıda sinema filminde rol aldı. 1985-2009 arasında Kuruntu Ailesi, Avrupa Yakası gibi izlenme rekoru kıran televizyon dizilerinde oynadı. 1998'de Devlet Sanatçısı ünvanı aldı. 2009'da vefat etti. Karacaahmet'te toprağa verildi. Abdülkerim. Yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusuydu. İnfazları bizzat kendi elleriyle gerçekleştiriyordu. Madalyasını da Ahmet Necdet Sezer'in elinden aldı. Böyle yazdılar. Okuyunca ne anlıyorsun? Albay Ergenekoncu katil. Atatürkçü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katil Ergenekoncu'ya madalya takan kişi. Bakıyoruz yönetmeliğe. Devlet Övünç Madalyası, şekli elips, çapı 45 mm, kalınlığı 2,5 mm, rölyef, altın kaplama, ay yıldız motifi bulunur, TC yazar. Yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk, feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara veya şehit mirasçılarına verilir. Burasına dikkat isterim. Devlet Övünç Madalyası, ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilir. Kim verirmiş? Hükümet. Ne zaman verildi? 2004'te. Madalya AKP'nin. AKP borazanı tetikçi medyanın katil dediği kahramana devlet övünç madalyası verelim deyip sonra da kahramana atılan iftiralara çıtını çıkarmayanların listesi şöyle: Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Mehmet Ali Şahin, Beşir Atalay, Güldal Akşit, Mehmet Aydın, Ali Babacan, Kürşat Tüzmen, Cemil Çiçek, Vecdi Gönül, Abdülkadir Aksu, Kemal Unakıtan, Hüseyin Çelik, Zeki Ergezen, Recep Akdağ, Binali Yıldırım, Sami Güçlü, Murat Başeskioğlu, Ali Coşkun, Hilmi Güler, Erkan Mumcu, Osman Pepe. Hani vatandaş diyor ya, şerefsiz basın, bunu da yazın. Abdülkerim Kırca 1956'da Sivas Su şehrinde doğdu. 1978'de Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1998'de albaydı. Antalya Serik'te PKK ile çıkan çatışmada omuriliğine kurşun isabet etti. Belden aşağısı felç oldu. Malulen emekliye ayrıldı. 2004'te Devlet Övünç Madalyası aldı. 2005 senesinde hakkında dava açıldı. 1992-94 arasında Diyarbakır'da işlenen faili meçhul cinayetlerle suçlandı. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmaya başlandı. 2009'da yani Ergenekon kumpası tezgahlandığında İsveç'te yaşayan Abdülkadir Aygan isimli PKK itirafçısı, AKP yandaşı gazetelere röportaj verdi. Abdülkerim Kırca'nın çete lideri olduğunu, faili meçhul cinayetlerin Abdülkerim Kırca'nın emriyle gerçekleştirildiğini iddia etti. Yandaş basın, yurt dışına kaçmış PKK itirafçısına itibarlı kişi muamelesi yaptı. Hayatını PKK ile mücadeleye adamış, bu uğurda tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş Abdülkerim Kırca linç edildi. Ve madalyalı kahraman dayanamadı, bu iftira röportajından 3 gün sonra canına kıydı. Sabih canlı yayına geldi, Uğur Dündar soracak, o cevaplayacak. Oturdular haber masasına, yaka mikrofonları takılıyor, ceketinin içinden mikrofon kablosu geçiriliyor, pat diye bir şey düştü yere. Muska. Din tüccarlarının, Atatürk düşmanlarının yamyamlar gibi vahşi çığlıklar atarak kazana ittirmek istedikleri adam, Sabih Kanadoğlu'ydu o. 50 yıllık hukukçu, yarım asır onurlu bir geçmişi var, onursal sıfatı da. Hani sanki kaçacakmış gibi, 3 minibüs dolusu 15 polis, 25 jandarma ile evini basıp didik didik aradılar ya, hani sonra da maddi zarar vermedik değil mi diye kağıt imzalatmak istemişler de o da maddi zarar vermediniz ama manevi zarar verdiniz demiş ya. İşte o ev kira. Evet, kira. Hayatını hukuka, cumhuriyete, Atatürk'e, yurttaşlara adayan Sabih Kanadoğlu'nun evi yok. Olmamış hiç, olamamış. Savcı maaşı belli çünkü. Emekli maaşı zaten belli. Evlatları okutayım filan derken bir toki moki ayarlayamamış yani. Tek güvencemiz olan hukukun kimleri içeri tıkmaya çalışıp kimleri kolladığına bakıyorum da. Artık hepimizin hiç olmazsa can sağlığı için birer muskaya ihtiyacı var sanırım. Sabih Kanadoğlu 1938'de İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başladı. Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hukuk Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptı. 1984'te Yargıtay üyeliğine seçildi. 1994'te Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı oldu. 2001'de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. 2003'te emekliye ayrıldı. AKP döneminin hukuksuzluklarını deşifre ettiği için, mücadele ettiği için AKP'nin en nefret ettiği hukukçuların başında geliyordu. 2006'da Yarsav kurucuları arasında yer aldı. 2009'da hakkında herhangi bir suçlama olmamasına rağmen, iddianamede bulunmamasına rağmen, Ergenekon iftirası ile evi basıldı, polis tarafından arandı. 2012'de Türk Hukuk Kurumu Başkanlığına seçildi. Onur. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, Onur Öğmen istifa etsin. Onur Öğmen yetmez. Mustafa Kemal istifa etsin, İsmet İnönü istifa etsin, Celal Bayar istifa etsin, Şükrü Saracoğlu istifa etsin, Refik Saydam istifa etsin, Sabiha Gökçen istifa etsin, Adnan Menderes istifa etsin. Çünkü isyancıyla müzakere yerine mücadele eden Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, isyanı bastıran Başbakan İsmet İnönü, İsyanı bastırmak için düzenlenen harekatın parasını veren, ekonomiden sorumlu bakan Celal Bayar. İsyancıları asan başbakan kim? Milli mücadelenin efsane galip hocası Celal Bayar. Babası müftüdür. İsyancıları asan Adalet Bakanı Şükrü Saracoğlu. İsyancıların vurduğu gazileri tedavi eden Sağlık Bakanı Refik Saydam. Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kadın pilotudur ama dünyanın ilk kadın savaş pilotudur. Kore'de mi savaştı Sabiha Gökçen? İsyancıları bastırırken savaştığı için aldı o dünyanın ilk ünvanını. Adnan Menderes desen, isyanı bastıralım diyen CHP milletvekili o sırada. Onur Öğmen henüz doğmamış. DTP ve PKK, o gün oralarda yaşananlar için soykırım diyor. Bunun için Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda konferans düzenlediler. Eğer Onur Öğmen'in söylediklerinden ötürü istifa etmesi gerekiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Dersim soykırımını niye tanımıyor? Soykırımsa o, yapsana gereğini. Onur Öğmen büyükelçilik görevlerinin yanı sıra dışişleri müsteşarlığı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve tezlerini temsil etti. Onur Öğmen, soykırım avukatıysa eğer, Türkiye Cumhuriyeti bundan böyle Ermeni meselesinde hangi yüzle savunma yapacak? Onur Öğmen'in istifa etmesi gerekiyorsa, neden seçim meydanlarına Adnan Menderes'le fotomontajlı fotoğraflarını yerleştirip, biz onun devamıyız diye oy istiyor dini bütün siyasetçilerimiz? Onur Öğmen'i yerden yere vuran, tarih otoritesi kılıklı gazeteci arkadaşlar, isterlerse tarihi baştan kaleme alsınlar. O kalemi kıran kişinin Celal Bayar olduğu gerçeği değişir mi? Onur Öğmen'in istifa etmesi gerekiyorsa, neden isyancıları asan Adalet Bakanı Şükrü Saracoğlu'nun adını taşıyan stadyumda maç izlemeye gidiyor devlet büyüklerimiz? Neden domuz gribi mi olduk acaba diye tahlile gidiyoruz Refik Saydam'a? Neden Sabiha Gökçen'in adını havalimanına verip açılış törenine bizzat kendileri gidiyor hükümet üyelerimiz? Bu isimler fani emir kuluysa, asıl soykırımcı CHP zihniyeti ise eğer, Kemal Kılıçdaroğlu AKP'li mi? Doğruları konuşmak için en az iki kişi gerekir. Biri doğru söyleyen, biri doğru anlayan. Lafı kıçından anlamamak lazım. Eğer Onur Öğmen kadar hümanist, beyefendi, kibar, karıncayı incitmez bir diplomatın, eli kanlı katil, ırkçı ve Alevi soykırımcısı olduğuna inanılıyorsa, konuşacak laf kalmamıştır bu ülkede. Onur Öğmen, 1940'ta İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1964'te dış işlerine girdi. Kopenhag ve Bonn Büyükelçiliği yaptı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. NATO daimi temsilcisi oldu. Yılın harcayıcısı seçildi. Abdi İpekçi Barış Ödülü aldı. 2002'de CHP İstanbul Milletvekili, 2007'de CHP Bursa Milletvekili seçildi. 2009'da CHP Genel Başkan Yardımcısı iken AKP'nin açılım sürecini eleştirdi. Kurtuluş Savaşı'nda analar ağlamadı mı? Kimse çıkıp Yunanlılarla anlaşalım, analar ağlamasın dedi mi? Şeyh Said isyanında analar ağlamadı mı? Dersim isyanında analar ağlamadı mı? Kıbrıs'ta analar ağlamadı mı dedi. Bu lafı eğip büktüler, Onur Öğmen'i Dersim üzerinden ırkçı ilan ettiler. AKP'ye, HDP'ye hiç gerek kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu linç etti, istifaya çağırdı. Aradan bir sene geçti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olur olmaz, İlk iş Onur Öğmen'in üstünü çizdi. Onun yerine Dersim soykırımdır, sorumlusu CHP'dir diyen Hüseyin Aygün'ü CHP milletvekili yaptı. Onur Öğmen'in tasfiye edilmesi, CHP'nin yeni CHP'ye dönüştürülmesinin ilk işaret fişeğiydi. Musa, 15 yaşında çok başarılı öğrenciydi Musa. Öğretmen olmak istiyordu. Sabah okuluna gidiyor, sonra çobanlık yapıyordu. Babası garibandı çünkü. Tam bir sene önce gene böyle bir sabah, çıktı tek göz oda, ağıldan bozma evinden kör karanlıkta, yürüye yürüye 2 kilometre, sırtında çantası şehirler arası asfalta geldi. İzmir, Ali Ağa'ya bağlı Kapıkaya köyünde yaşıyordu. Köyde okul yok, okul Yeni Şakran'da. Türkiye'nin en batı ucunda, bütün yatırımlar oraya yapılıyor denilen coğrafyada, Türkiye'nin en doğusundaki yaşıtlarıyla aynı kaderi paylaşıyordu. Taşımalı eğitim, servis bekliyordu. Yakaladı, yakaladı. Kaçırdığında okuluna gitmesi imkansız. O nedenle gün doğmadan kalkıyor, en az 2 saat yolu hesap ederek saat 6 civarında asfaltta oluyordu. Asfalt rampa. Göründü yarım saat sonra servis minibüsü. Manisa'nın Karaahmetli köyünden başlıyor, çocukları toplaya toplaya en son Musa'yı alıyor, Yeni Şakran'a varıyordu. İçeride biri şoför, biri engelli çocuğuna refakat eden anne, toplam 27 çocuk, Musa 30. Durdu önünde her sabahki gibi, bindi Musa, hareket ettiler. Ama bir acayiplik vardı. Şoför döndü Musa'ya öfkeyle, "Bak seni almak için durduk, fren patladı. Niye rampada duruyorsun? 100 metre yürüyüp düzlükte dursana," diye bağırdı. Yer kalmadığı için ayakta dikilen Musa büktü boynunu, ne desin? Zaten bütün çocuklar ona suçlu gibi bakarken ne diyebilirdi ki? Bir ara göz göze geldi en sevdiği sınıf arkadaşı Hidayet'le. Hidayet gülümsedi, çaktırmadan şöyle bir salladı elini havada, boş ver manasında. Boş ver, üzülme. Dandik asfaltta haldır haldır gitmeye başladılar. 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre. Yeni Şakran'a 4 kilometre kala olanlar oldu. Trafolar bölgesinde dik yokuşun sonundaki sert viraja daldı minibüs. Fren boşaldı diye bağırdı şoför. Savruldular, korkuluk morkuluk yok tabii. Uçtular Tütünlü Deresi'ne. Önce çığlıklar, 3 takla, 5 takla, darmadağın oldu. Zaten darmadağın haldeki minibüs, sonra trajik sessizlik. İsmail Oracık'ta öldü. 9 yaşındaydı. Recep öldü, Murat öldü. 15'indeydiler. Ve gülümseyerek kan kardeşine moral vermeye gayret eden Hidayet. Ambulanslar geldiğinde nefes alıp veriyordu hala. Hastane, doktor, ameliyat olmadı. Hidayet de gitti. Ya Musa? Kafası yarılmıştı, sağ el bileği ezik. Hatta o feci kazanın haberini yapan gazeteler Musa'nın bandajlı fotoğrafını koymuşlardı. Açılan kapıdan fırladı, kurtuldu diye. Kurtulmuştu hakikaten Musa. Sağ çıkmıştı o tabut minibüsten. Ama kabuslardan kurtulamadı. Hidayet her gece rüyasına giriyor. Gene gülümseyerek boş ver üzülme diyor ama şoförün bak seni almak için durduk diye bağırması kulaklarından gitmiyordu çın çın. Bıraktı okulu, gitmedi bir daha. Bir sene sonra bilir kişi en fazla 12 yaşında olması gereken servis minibüsünün daha eski 15 yaşında olduğunu, frenlerin kazadan çok önce patlak olduğunu tespit etti. Balatalar erimişti. Aslında servis minibüsü bile değildi. Öyle olsaydı S plaka taşımalıydı, taşımıyordu. Buna rağmen hiç kimse şikayetçi olmadı. Savcı hariç. Kamu adına dava açtı. Bilirkişi raporunu koydu hakimin önüne. Hakim de hiç tereddüt etmeden 10 sene hapis verdi şoföre. Giden gitmişti ama hiç olmazsa suç cezasız kalmamıştı. Ve önceki gün yıl dönümüydü. Kapıkaya köyünün kabristanında anma töreni yapıldı. İsmail, Recep, Murat ve Hidayet'in ardından dualar edildi. Musa da oradaydı. Gene kenarda, gene boynu bükük. Ve gene bir senedir her gördüğüne söylediği gibi benim yüzümden, keşke düzlükte dursaydım, benim yüzümden diye ağlıyordu. Ne büyükleri teselli edebiliyordu onu, ne mahkemenin verdiği adil karar rahatlatabilmişti vicdanını, ne de rüyasında boş ver diye gülümseyen Hidayet. Bitti tören, gitti evine. Astı kendini Musa. Bir sene dayanabilmişti buna. Evet, Japonya değil burası. Kimseden harakiri yapmasını beklemiyoruz. Alışığız, istiflerini bozmayacaklarını, istifa etmeyeceklerini de biliyoruz. Ama kendi ihmalleri yüzünden facialar meydana geldiğinde, Musa'nın yüreğinden utanmalarını, yetkililerimizin hiç olmazsa özür dilemelerini bekliyoruz. Musa Arslan 1994'te doğdu, 2009'da canına kıydı. Sorumsuzlar, pişkinler, yüzsüzler ülkesinde onurlu bir çocuktu. Musa'nın yukarıda anlattığım hikayesi, büyük usta Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan tarafından kısa film haline getirildi. 2017 başı itibariyle gösterime girecekti. Murat, Musa'yı hatırlarsınız, hiç günahı olmadığı halde arkadaşının ölümünden kendisini sorumlu tutan ve canına kıyan yürekli çocuk. 4 sene evvel yazmıştım, 2009'da. 4 sene sonra bir mektup geldi. Sayın Yılmaz Özdil, bu yazıyı yazmak benim için çok zor ama size bilgi vermem gerektiğini düşündüm. Musa'nın davasına bakan Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin heyetinde hakim olarak bulunmuştum. Yargılama boyunca titiz çalışma yürüttük. Suçu ve suçluyu ortaya çıkardık. Sanığın kullandığı servis aracının bakımlarını yaptırmadığını, fren sistemlerinin tamamen bitmiş olmasına ve bu durumu bilmesine rağmen aracı kullanmaya devam ettiğini ortaya koyduk. Aracın sürücüsüne bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan, emsal davalarda çok rastlanmayan miktarda 10 yıl hapis cezası verdik. Verilen ceza Yargıtay incelemesinden de geçerek onaylandı ve kesinleşti. Gayet iyi iş çıkardığımızı düşünmüştüm. Ancak Musa'yı fark edemedik. Onun bu suçtan duyduğu pişmanlığı, acıyı göremedik ve onun için yapılması gerekenleri yapmadık. Sonunda Musa kendi mesajını ve kendisi gibi suç mağduru olanların görülmesi gerektiği mesajını, canını önümüze atarak verdi. 2005 yılından beri çocuk adalet sistemine ilişkin çalışıyorum. Bir dönem Adana Çocuk Mahkemesi hakimliği yaptım. Yargı sisteminin suç işleyen veya suçun mağduru olan çocuklar bakımından iyileştirilmesi için pek çok çaba gösterdim. Bunları şunun için söylüyorum. Benim gibi adalet sistemi içindeki çocuklara duyarlılığı yüksek olan, onları fark ettiğini düşünen, çocukların korunması için çaba sarf eden bir hakim bile Musa'yı göremedi. Korunması gerektiğini, psikolojik yardım için önlem alınmasını akıl edemedi. Meslek hayatımın en acı deneyimini hiçbir zaman unutamayacağım. Musa'nın sorumluluğunu sırtımda hep taşıyacağım. Size bildirmek istediğim şeye gelince, Musa'yı geri getirmeyecek ama onun gibi başka çocukların da olmaması, fark edilmesi için çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalara katılmaya devam ediyorum. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Akademisi ve UNICEF tarafından bir eğitim çalışması yapılıyor. Çocuk adalet sisteminde çalışan 850 hakim, Cumhuriyet Savcısı ve sosyal çalışmacı eğitime tabi tutulacak. Bu eğitim 70 hakim, Cumhuriyet Savcısı ve sosyal çalışmacı tarafından verilecek. Bu 70 kişinin yetiştirilmesine ilişkin eğitim çalışmalarını içlerinde bulunmaktan gurur duyduğum bir ekip yürütüyor. Yetiştirilen eğiticiler tüm Türkiye'de eğitimler verecek ve yargı sistemine giren çocukların ihtiyaçlarının fark edilmesi için duyarlılık yaratacaklar. Eğitimcilerin eğitimi için yapılan çalışmanın birinci aşaması 26 Haziran 4 Temmuz arasında Eskişehir'de yapıldı. Eğitimin bir oturumunu Musa'ya ayırdık. Bu oturumda Musa başlıklı yazınızı okuyup, çocukların korunmasında çocuğun fark edilmesinin temel ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyoruz. Görevimizi gereği gibi yapmadığımız takdirde ortaya çıkan acı sonucu görüp her defasında tekrar sarsılıyoruz. Böylesi bir okuma ve tartışma benim için çok ağır olsa da, adalet sistemine giren çocukların fark edilmesini sağlamak bakımından son derece öğretici bir örnek olduğu için çalışmanın içinde tutmaya devam ediyoruz. Vicdani sorumluluğumu kaldırmaya yetmeyecek ama Musa için hiç olmazsa bunu yapabildiğim için bir parça rahatlıyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Murat Aydın, Hakim, İzmir Karşıyaka Adliyesi. İşte böyle. Çocuklarımızın, Ethemlerin, Abdocanların, Ali İsmail'lerin canlarını önümüze atarak mesajlarını verdikleri şu günlerde vicdan sahibi hukukçuların var olduğunu bilmenizi istedim. Murat Aydın 1971'de Diyarbakır'da doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yarsav Başkan Yardımcısıydı. Musa örneğinde görüldüğü üzere toplumsal sorumluluk sahibi, vicdan sahibi bir hukukçuydu. Hukukun guguk haline getirilmesine direndi. Mesela Tayyip Erdoğan'ın herkesi mahkemeye verdiği dönemde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu maddesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Hapiste bulundukları dönemde gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'e mektup yazdı, tutuklanmalarını eleştirdi, "Yalnız değilsiniz" dedi. Netice, HSYK kararnamesiyle İzmir'deki görevinden zart diye alındı, Trabzon'a gönderildi. 26. ayrımın sonu, sayfa 300.